gerçekten. Dolayısıyla adımız ve umurumuz için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında hafta ortasında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Ve sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında Fas asıllı Doktor Abdüllatif Faslı Munadil'i konuk edeceğiz. Tıp eğitimi için farklı seçenekleri olmasına rağmen kendisine yakın hissettiği Türkiye'de yaşıyor ve yaşamını burada sürdürmeye devam ediyor. Biz de yaşam üzerine detayları kendisinden öğreneceğiz. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. TRT'de yönetmen Nuray Kayacan telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Anadolu'nun küçük bir kasabasında birkaç arkadaşıyla başladığı sinema yapma hikayesini Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiyle gerçekleştiren Ahmet Uluçay'ın yaşamını konu eden bir belgesel hazırladı Nuray Kayacan. Bu belgeseli konuşacağız. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Her çarşamba olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizlerle birlikte olacak. Sıklıkla kullandığımız bazı kelimelerin kökenini ve bilinmeyen hikayelerini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzik başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püskür. Selam olup derde salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püskül belam olup derde salan var bir yaşan. Sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püsküllü belam olup derde salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü bela mı derde salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde benim içimde buhte kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Fas asıllı Doktor Abdülatif Faslı Munadil stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Tabii ben Munadil soyadını söyledim ama biz hemen yayın öncesi küçük soyadıyla ilgili konuştuk. Ben direkt kendisine söz vereyim. Soyadıyla ilgili hikayeyi anlatarak başlayalım isterseniz sohbetimize.
Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Bizim için büyük zevk. Hoş geldiniz.
Genelde hem Faslıyım diyorum hem Karslıyım diyorum.
Oo, harika.
Nerelisin deyince Faslıyım, Karslıyım derim genelde.
Seslendirim olarak da uyum sağlıyor.
Hem uyum hem bir gerçeği var. Hanımın benim kaynanam Karslı. Hatta ona bağlı bir espri anlatayım ama gerçek.
Yani. Lütfen anlatın, buyurun.
Şimdi damat nereli sorunca, daha doğrusu hanımın anneannesi, damat nereli? Faslı deyince, bir de yaşça büyük, 90 küsur yaşlarında.
Kulak duymamış.
Evet. Fas nerede, Kars nerede demiş.
Hayır, belki ben de bir an şöyle düşündüm. Hani o anda bazen ses benzerliği olduğu için acaba Fas'ı Kars anladı da iyi.
Yok,
iyi mi dedi.
Yok, Fas Kars'ı ne? Fas nerede, Kars nerede?
Ama işte dünya aslında çok küçük. Biz çok büyük sanıyoruz ama gerçekten insan ilişkileri işin içine girdiği zaman o büyüklük bir anda ikili ilişkilere bile dönüşebiliyor, değil mi?
Ya, ben açıkçası Türkiye'ye gelmek hiç hayalimden geçmedi. Rüyamda da geçmedi. Hani Avrupa deseydiniz olabilirdi, Amerika deseydiniz olabilir ama Türkiye hiç aklımdan geçmezdi. Hı hı. Neyse, 96 lise bitirdikten sonra illa tıp okuyacağım. Fas'ta şansım bulamadım, Avrupa'ya gidecektim. O sırada bursla ilgili bir ilan yapılmış. Gittim, doldurdum. Japonya var, Tunus var, bir de Türkiye var. Türkiye'de sadece tıp açılmış, diğerler de mühendislik. Hı hı. Neyse, Türkiye'ye yazdım, gittim. Unuttum açıkçası. Burs çıkması imkansız dedim ya.
Nasıl olsa çıkmaz.
Ben kimim dedim.
Estağfurullah.
Kampa gittim, telefon açtılar. Türkiye'de kabul edildim.
Harika.
Allah.
İşte nasip böyle bir şey galiba.
Şimdi nasıl gideceğim? Dil yok, tanıdık yok. Neyse, bir düşüneyim dedim. O sırada bir öğrenci yanıma yaklaştı. Ben öğrenci kampındaydım ben. Amcam, nereye gidiyorsunuz? Türkiye'ye gidiyorum. Babam da Türkiye'ye gidiyor arada diyor. Ooo, cennetli gidiyor.
Hemşerim.
İş adamıymış. Buradan malzeme alıp götürüyormuş. Çok sevindim. Sağ olsun o yardımcı oldu. Buradakilerle görüştü. Bir de şeyden karşıladı havaalanından. Bütün şeyleri sağ olsun.
Yardımcı oldular.
Yani yabancı hiç çekmedim, öyle diyeyim artık. Hı-hı. Yani sağ olsunlar yani. Normalde değil mi? İlk adım çok zor.
Evet.
Yurt dışında ama çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadım. Her şeyimi hallettiler. Yurttan tutun, oturma iznimden, okulun, her şeyin. Sağ olsan yardımcı oldular.
İşte demek ki bazen hani biz tesadüf sanıyoruz ama aslında bizim nasibimiz oluyor. Demek ki Türkiye sizin için böyle bir şansla başlamış.
Ama beni hanım ki daha anlatayım. O daha,
onu da anlatın.
O daha
buyurun.
İlginç yani.
Buyurun.
Şimdi hanım Konya'da okurken son sene bitiriyor. Hocası, kızım sınıfta evde kalacaksın. Bu seneye kadar birini bulamadım demiş. Hanım da demiş ki, hocam nasip etse Fas'tan da gelir demiş. 10 sene sonra hocasına tev açıyor. Hocam ben Faslı oldum. Evleniyorum.
Size 10 yıl önce söylemiştim.
Davetlisiniz düğünü.
Harika.
Hocası da gelmişti düğünümüze. Teşerif ettiler. Sağ olsunlar yani.
Bazen tabii ağzımızdan çıkan sözcükler aslında çok farklı anlamlar taşıyabiliyor ama biz o anda söylediğimizde anlamamış yani oluyoruz, değil mi?
İlginç destek mi?
Gerçekten çok ilginç. Şimdi de tabii çocuklarınız da var.
3 tane çocuğum var.
Allah bağışlasın.
3'ü de erkek maşallah.
Maşallah, Allah bağışlasın.
Ağlıyor sürekli.
Ah, bir kızım olaydı.
cinnet geçiriyor bazen.
Çok zor gerçekten. Ama tabii şöyle de bir durum var. Siz artık Türkiye'yi oldukça benimsemişsiniz ve hani
milli damat diyorum.
Evet, yani okumalarımdan gördüğüm kadarıyla hani nerelisin diye sorduklarında Dadaşım diyormuşsunuz, doğru mu?
Evet, şöyle anlatayım. Dadaş'la ilgili bir anekdot da var. Afyon'da bir ilk atandığımda başhekim olarak beni atadılar. Gazetelerde haberler yazmışlar. Yorumlardan bir tanesi Erzurum'a bir tane teyze. Biz damat alın cancık böyle yaparız yani. Ortada bırakmayız demişler.
Dadaş da oldunuz.
Dadaş, evet.
Ne güzel. Şimdi tabii biz sizin gibi değerli konuklarımızı hep programımızda ağırlıyoruz ve Türkiye'deki yaşamlarını öğrenmek istiyoruz. Hani hem o göç hikayesini bizimle paylaştınız kısaca, aslında bu bir göç, siz tekrar dönmeyeceksiniz değil mi?
Dönüme ne
diyeyim var. Var mı niyetiniz? Ama hanımın yoktur.
Türkiye'deki atası ne demiş? Yani kuş kafasına koymuş, altın kafasına koymuşlar. Yeniden bu vatan vatan demiş.
Artık üç çocuktan sonra bilmiyorum, hani siz tabii gönlünüzden geçen ve hizmet etmek istediğiniz o hastalarınız hani hangi ülkedeyse? Yok,
benim için her yerde söylüyorum. Hele bir doktor olarak biz yağmur gibi her yere gideriz. Nereye gidersek yeşertiriz yani.
Evet, önemli olan o insanın içindeki bizim için güzelliği ortaya çıkarmak ve sağlığına sürece, kavuşturmak.
Yani bu arada da bakarız, orada bakarız. Nasip de nerede varsa oradayız yani. Yani burada mı, orada mı diye bir şey yok. Benim için öyle bir şey yok.
Peki Türkiye'de yaşadıklarınızdan biraz bahseder misiniz? Ne gibi zorluklar yaşadınız? O ilk adım attığınız gün o size yardım etmişler. Ama sonrasında mutlaka hani hem dil anlamında zorluklar yaşamışsınızdır ya da insan ilişkileri anlamında neler yaşadınız?
Tabii benim geldiğim dönemde çok yani Türkiye duyulmamış, öyle diyeyim yani. Nereye gidiyorsun deyince Türkiye neresi diyorlar. Bir İstanbul'u biliriz biz. Yani Türkiye genelde hep geri planda kalmıştı. Tabii şu anda Türkiye'nin katli mesafeye bakınca, şu anda Türkiye deyince otomatik Türkiye'nin her şeyini sayarlar. İşte futbolundan sayarlar, dizilerinden.
Tanınıyoruz artık, yaşasın.
Say bitmiyor. Türkiye'ye gelen 3. faslı öğrenciydim ben o zaman. Şu anda 2500 yakın öğrencimiz var fastan gelen.
Sizin kaç yılıydı tam Türkiye'ye geldiğiniz tarih?
97. Dediğim gibi 20 sene içinde.
3'den 2500'e çıktı.
2500 sayı. Yani katlanıyor yani. Her sene en az 100 tane öğrencimiz var.
Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Neden katlanarak artıyor sayı?
Şöyle söyleyeyim. Ben aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Derneği Federasyonu'nun kuruculardan biriyim ben. Şu anda yaklaşık 68 tane derneğimiz var Türkiye'de. Sadece yabancı demiyoruz. Biz misafir öğrenci diyoruz.
Ha, güzel.
Yabancı deyince itici bir kelime oluyor. Biz genelde Avrupa için kullanırız ama Türkiye gelince misafir olarak kullanırız.
Ne güzel.
Gerçekten misafirperverliği var ya, bir de sıcak ortam. Zaten ben buraya gelmeden önce şunu da belirteyim size. Belçika'da kaydımı yaptırmıştım ben tıp okumak. O sırada değil mi? Telefon gelince, Türkiye deyince ben Türkiye kaydım gittim. Çünkü en azından bana sıcak bir ortam geldi. Orta Doğu'nun iklimi diyeyim. Avrupa aşı çok biliyorum zaten. Benim sürenim Avrupa'da yaşadığı için. Avrupa hiç bana cazip gelmedi açıkçası. Buraya tercih ettim. Değil mi? Kültürümüz bir sürü ortak şeyimiz var. Dinimizden tut, orfiler, adetler çok. Hatta ben iner inmez İstanbul'da o zaman Atatürk Havaalanı'ndayken sağa sola baktım. Burası yabancı bir merkez değil ki.
Burada bir merkez.
Sağa sola baktım bana yabancı gelmedi. Avrupa'daki hava yok. Ama gerçekten bu ortak değerlerimiz olduğu için yabancılık çekmiyoruz. O yüzden misafir diyoruz yani.
Çok güzel bir ifade. Hani bunu siz de bilerek kullanıyorsunuz o misafir sözcüğünü. Türkler gerçekten misafirperverliğiyle tüm dünyaya aslında nam salmış bir milletiz. Biz hiç yabancı biz de demeyiz. Hep içimize alırız. Bilmediklerini öğretmek isteriz. Yardımcı olmak için elimizden geleni yaparız.
Buna ilgili de bir parantez açayım.
Buyurun.
Anlatacak çok
buyurun,
şey var ama.
Ne güzel.
Kızılay dedim ben. O zaman 97'de ilk aylarım öyle diyeyim. Eve doğru giderken bir tane beyefendi selamun aleyküm kardeş dedi. Aleyküm selam dedim. Arapça konuşmaya başladı. Nerelisin? İşte çat pat Arapça. Bundan sonra Türkçe'ye çevirdik. Ramazan ayına denk gelmişti. Pardon. Kızılay'dan Cibri'ye kadar yürüyerek yürüdük. O kadar sohbet ettik. Kendisi anlattı. Kendi ailesinden bahsetti. Tanımıyorum, etmiyorum.
O nereliymiş?
Türk.
Aha, burada. Türk.
Burada. Ankara'da. Hı hı. Evet, şeye kadar, Atatürk Öğrenci'ye oradana kadar, Cibir'de Atatürk Öğrenci'ye kadar.
Siz orada kalıyordunuz.
Evet. Ondan sonra diye muhakkak çarşamba günü işte iftara seni bekleyeceğim. Tanımıyorum, etmiyorum. Ailesinden bahsetti, sülalesinden bahsetti, çocukları kim var, her şey anlattı. Geride kalan bir şey yok. Muhakkak bekliyorum dedi, adres verdi. Beni etkileyen şeylerden bir tanesi bu. Evine varıncaya kadar işte aradım, sordum, buldum. Kapıyı açar açmaz baktım salonda öyle bir sofra hazırlamışlar ki. Sanki bir bakan gelecek. Bir şey yemedim açıkçası. Dona kaldım. Yemedim yani. O kadar açlıktan sonra yemedim. İtkilendim açıkçası. Daha fazlası o gün bir sene boyunca her cumartesi beni evine çağırırdı. Akşam geç saate kadar muhabbet ederdik. Yemek yedirirlerdi sağ olsun. Analik babalık yaptılar bana. Unutmam yani. Ayşe Sinem Hanım. Bir de Mustafa Sinem Hanım.
Buradan selamlar var.
Allah razı olsun diyorum gençten. Yani ilk senem hiç, ben hiç yabancı çekmedim yani. Baştan sona kadar rahatım yani.
Güzel.
Çok şanslıydım yani, dediğim yani.
Evet, siz aslında küçük Türkiye'nin küçük bir prototip ailesini tanımışsınız.
Aynen.
Gerçekten Türkiye'de yaşayanlar biz çok seviyoruz. Hemen böyle içimize katıyoruz, aileden biri gibi sayıyoruz. Siz de gerçekten birebir yaşamışsınız.
Yani ben bunu çok şanslıyım diyorum. Çünkü hiç şöyle gurbet mi var yaşamadım.
Yaşamadınız.
Çok rahat. Ondan sonra zaten okul başladı.
Hı hı.
Yine sağ olsunlar burada olduğum sürece hep aradılar, sordular.
Sonrasında peki tıp eğitimiyle ilgili neler söylersiniz? Örneğin Fas'taki tıp eğitimiyle hani Türkiye'yi kıyaslama gibi bilmiyorum. Oradaki arkadaşlarınızla görüşür müsünüz hani bilgi anlamında?
Bizde şöyle eğitim farklı. Biz Fransız ekolu, Türkiye'deki genelde Amerikan ekolu şey var. Tıp bizde şöyle bir şey var. Daha doğrusu üniversite kazanmak bir seferin hakkınız var yine. Yani. Orada bir daha yok sınavına veya ÖSS sınavına gelme şeyiniz yok. Kazandınız kazandınız. Hani o son sene var ya bir şey oldu mu oldu. Olmadı.
Bir şans daha bir verilmiyor şans. Öyle
yok.
Mi?
Yok. Ondan sonra basit şeyler kalıyor. Zaten istemiyorum. Diğer bölümler istemiyorum.
Yani başka bölümlere girme hakkınız oluyor ama tıp fakültesi için tek hak var.
Evet. Kalma şeyimiz de yok Fas'ta. İlk sene, pardon birinci sene, ikinci sene kalma yasak.
Kaldığınızda okuldan mı atılıyorsunuz?
Atılıyor, otomatik şey yok.
Çok zormuş.
Ama üçten sonra serbest. Orada 10 senede yatarsınız kimse bir şey demez. Öyle bir şey yok. Nasip olmayınca olmuyor yani. Hayalim doktor olmak ama keşke doktor olmasaydım diyorum şimdi.
Niye? O keşkenin sebebini de öğrenelim.
Şimdi daha doğrusu bu zamana kadar bana girip de doktor okumak isteyen biri varsa ben hep tavsiye etmiyorum diyorum ya. Oku bitmiyor dedim. Gece gündüz hayatını karışıyor dedim.
Siz hangi üniversiteden mezun oldunuz?
Cerrahpaşa Tıp.
Cerrahpaşa
Tıp. Evet, 2005.
Hı-hı.
Hacettepe'den uzmanımı aldım.
Hangi branş?
İç hastalık uzmanı olarak.
Hı-hı.
Ya ikisi de zordu. Benim dönemde Cerrahpaşa şu ana nazaran çok rahat. Daha zordu pardon. Ya gece hafta sonu diye bir şey yok. Ben Taksim nerede olduğunu bilmiyordum.
İstanbul'a gittim ama Taksim'i görmedim
evet.
Diyorsunuz.
Hafta sonları hep şeyden, dersten. Kütüphaneden çıkmıyorduk. Ezber. Gece gündüz ezber.
Peki sizi tıp okumaya yönelten duygu neydi?
Ben hep küçükken hep doktor Latif derlerdi. Ana. Ne, kim de söylediyse bilmem ama. Abim deydi sadece. Oradan yönlendirme olmuştu. Yani meslek olarak çok seviyorum. O konuda şeyimiz yok.
Türkiye'de daha çok ne tür hastalıklarla mücadele ediyor halkımız? Hani size daha çok ne tür hastalar geliyor?
Ya gerçek hasta desem fazla yok ama insanlar bizde şey var, Orta Doğu'nun iklimi var. Hastalık hastası diyoruz ya. İnsanlar bazen ufak tefek şeyler için hastane gidilmez aslında. Yani hafif üşümeye başlıyor, ateşim var derken hastaneye gidiyor. Aslında biraz sabretmemiz lazım. Vücut biraz kendisi savunması lazım. Biz direkt
hasta olur olmaz hemen soluğu doktorda alıyoruz değil
evet.
Mi?
Hasta olmadan da giden çok. Gitmişken bir hastane uğrayayım gibi.
Gezmeye gidiyor gibi.
Evet aynen. Hele yaşlı teyzeler, amcalar gitmişken bir bakayım da yeni doktor gelmiş de.
Bir görsün
yeni bir doktor gelmiş. Afyon'dayken Fas'la doktor gelmiş. Çok iyi diyorlar. Sağdan soldan geliyorlar. Adam üniversiteye gitmiş. Muayene olmuş. Yine de yanıma geliyor. Buyurun. Hocam işte geçen sefer şöyle gittim. Üniversite hastaneye gitmişsin dedin. Hocalarla görüşmüşsün. Hocam ama sizin namınız duyduk da yine de size bakalım diyordu. Bende ekstra bir şey yok ki. Hastalık değil mi? Bir dünyada zaten yeni hastalığın bir tanesi değil mi? Bu şeker hastasından, obezite hastalığından tutun. Kalp hastası. Yediğimiz içtiğimiz artık yemek kültürümüz de çok zengin ya. Boğaza kadar yiyip içen millet olduğumuz için ister istemez bunlar ortaya çıkıyor, çıkacak. Hatta dünyanın şu anda en zor hastalıklarından bir tanesi. Genelde millet kanserden korkar ama şeker ve obezite şu anda daha kötü yani. İnsanlar bir de son dönemlerde evde yemek yok. Hep aparatif, abur cubur yemeklerle uğraşıyoruz için, fast food yemeklerle uğraşıyoruz için insanların sağlığı da çok kötüye gidiyor.
Tabii yalnız Türkiye'de değil aslında tüm dünyanın sorunu. Fas'ta durum nasıl?
Biz de o tarafa gidiyoruz. Bizimkiler hala şey koruyorlar. İklimden dolayı mı, yeşil çaydan mı, zeytinyağından dolayı mı? Bizde bayanlar hep şişman olayım diye uğraşıyorlar.
Zayıflar ama şişmanlık için mi uğraşıyorlar?
Yani gelirim.
Ah nerede bizde o şans şimdi Türkiye'de?
Latif ya sen Türkiye'de bir ilaç buldun mu?
Kilo alalım.
Kilo aldım.
Ya, onları direkt Türkiye'ye davet edin. O hani siz dediniz ya beni bir aile konuk ettim. O tür masalarda, o tür sofralarda.
Türkiye'dekiler zayıflamak için de bir dünya parası ödüyorlar. Siz burada dedim yatıyorsun kalkıyorsun şükür edin dedim. Demek ki kültür meselesi var. Her ülkenin bir kültürü var. Değişik insanlar. Ona yapabilir bir şey yok. Kimi zayıf sever, kimi kilo sever, kimi uzun sever. Çok değişik bir insan tabiatında bir şey var ama hala çözemedim ben.
Evet. Sayın Fas'la çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza geldiğiniz için son birkaç cümle Fas'taki gençlere söylemek istedikleriniz var mı? Birkaç cümleyle alabilir miyiz?
Hangi konu?
Örneğin Türkiye'yi tercih etsinler mi? Ha. Onlar da eğer üniversite okumak istiyorlarsa Türkiye onlar için güzel bir seçenek olur mu? Belki bunu söyleyebilirsiniz.
Yok zaten değil mi? Şu anda sadece Fas için değil. Yani. Özellikle İslam dünyasındaki ülkelerin çoğu %90 dersem Türkiye'ye yöneliyor şu anda yani. Neden? Şu anda Türkiye'de 2023'te 250 bin veya 350 bin öğrenci barındırmak yani. Bunlar olacak. Çünkü zaten değil mi? Türkiye artık belli bir mesafe kat etmiş. Örnek olmuş.
Örnek olan bir ülke.
Liderlik bir ülke olduğu için ister istemez Avrupa'ya geçmiş. Hala sağlık açısından mesela şu anda değil mi? Avrupa'dan bize geliyorlar.
Siz şu anda Ankara'da bir onkoloji hastanesinde.
Yok, özel devlet hastanesinde.
Özel hastanede çalışıyorsunuz. Hastalarınıza da sağlık dileyelim.
Şu anda yabancı hastaların çıkmaya çalışıyoruz yani. Öğrencinin dışında da.
Evet çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ ol, yaşamınızdan o güzel anları bizimle paylaştığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz Fas asıllı Doktor Abdülatif Faslı stüdyo konuğumuzdu. Kendisine aktardıkları için bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür.
Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Haydindir. ben ağlarım saz ağlar. Karşımda bir kız ağlar. Haydi kız ağlar.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda TRT yönetmenlerinden Nuray Kayacan var. Sayın Kayacan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Bugün sevgili dinleyicilerimize bir filmden, daha doğrusu bir belgesel filmden bahsedeceğiz. Sayın Nuray Kayacan imzalı bir belgesel filmden detayları paylaşmasını rica edeceğiz, ama filme geçmeden önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ne kadar zamandır belgesel üzerine çalışıyorsunuz?
TRT kurumunda çalışıyorum. Belgesel, sinema filmi, bu tür projelerimiz vardı. Bunları hayata geçirmek, nasıl geçirebiliriz diye bir çabamız, gayretimiz vardı. Sonunda böyle bir işle bayağı bir meşakkatli bir süreç sonunda hamdolsun bitirebildik. Öyle TRT'de yönetmenlik yapıyorum.
Bunun dışında, bu son yaptığınız film dışında başka hangi projelerde görev aldınız?
TRT'de, TRT1'de İyi Fikir programında çalıştım. TRT Diyanet'te çalıştım. İbrahim Sarıçoğlu'ya Ruh ve Beden Sağlık programında hem sunuculuk, editörlük de yaptım. Onun dışında çalışmalarımız da oldu. Bu şekilde.
Bu şekilde devam ettiniz. Peki şimdi filme gelecek olursak, Ahmet Uluçay'ı anlatmak istediniz filmde. Onun hayatını paylaşmak istediniz. Neydi size en çok etkileyen, neden böyle bir belgesel film yapmaya karar verdiniz?
Ahmet Uluçay'ın sinema camiasında her cenahta karşılık bulan, çok sayılan bir isim. Çünkü işte imkansızı başaran bir isim. Kütahya'nın bir ilçesinin bir köyünde yaşayan, yumurtacılık yapan, kamyon şoförlüğü yapan, köylü eğitimi almamış birinin bir sinema filmi yapma isteği herkes için çok ütopik. Yani köylüsü için de İstanbul'daki için de, yani buradaki sinemacıların bile film çekme noktasında ben bu hayalimi nasıl gerçekleştirebilirim kaygısı giderken böyle birinin çabası ve sonucunda bu kadar ödül alan muhteşem bir film yapmış olması zaten herkes için bir hayranlık konusu. Ben biraz ödül alırken yaptığı konuşmadan etkilenip eşi üzerinden, eşinin desteği üzerinden. Çünkü hepimizin hayalleri var ve onu gerçekleştirmek için çevremizdekilerin, özellikle ailemizin, arkadaşlarımızın, yakın çevremizin desteğinin ne kadar önemli olduğunu da biraz vurgulamak istedim. İnsan isterse her şeyi başarabilir. Bunu biraz vurgulamak istedim. O hikaye beni çok cezbetti. Sonuçta benzer süreçler yaşıyoruz hepimiz için. Belki bu kadar tarif edilmesi, bu kadar duygusunun karşıya geçmesinde de benim buna olan inancım ve herkesin böyle bir şeye ihtiyaç duyması da etken olmuştur diye düşünüyorum.
Biraz konudan bahseder misiniz? Kurguyu nasıl yaptınız? Örneğin Ahmet Uluçay'la nasıl tanıştınız? Nasıl süreç devam etti? Nasıl sonlandı?
Biz eşiyle tanışmıştık. Kütahya'da Ahmet Uluçay anma günleri vardı. Eşinden ben çok etkilenmiştim. Bir de sosyal medyada da dolaşıyordu o video. Ödül alırken İstanbul Film Festivali'nde ödülü eşine ithaf ediyor. Buradaki birçok insanın bilmediği bir okusula ettim ben onu diyor. Asıl yönetmen o diyor. İşte ben sinema yapma gayreti gösterirken evin bütün sorumluluğunu, yani bir erkeğin sahiplenmesi gereken bütün sorumluluğu eşim sahiplendi. O yürüttü. Ona ithaf ediyorum diyor. Orada bir şey var onun, bir acısı var, bir sancısı var çocuklarına ve eşine karşı olan. Hani onu yaparken onları ihmal ettiğini ve onları rahat ettiremediğinden düşünüyor. Hı hı. Sonra eşimle tanışınca ben eşi üzerinden yani ilk filmini yapıyor, o kadar başarı elde ediyor. 40 küsur ödül alıyor filmi, sonra vefat ediyor. Ardında kalanlar ismi ondan, yani arkadaşları, o arkadaş sinema kulübü var, Tepecik Köyü arkadaş sinema grubu, onun üyeleri ve eşi, ailesi üzerinden. Safa Önal da var, işte sinema konusunda en önemli isimlerle de konuştum. Hı hı. Safa Önal da Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir senarist.
Evet.
Bildiğimiz çoğu filmin senaristi, evet, yönetmeni. 400 film çekiyor. Ahmet Ulçay'ın bir filmi var ve röportajda bana şunu söyledi. Belgeselde de var bu. Keşke daha önce çekseydi de bize film nasıl yapılır öğretseydi diyor. Yani böyle çok, bir ustadın, evet, yani 86 yaşında artık, evet, zirvesinde, işin zirvesinde ve dünyada Guinness'e girmiş. Artık onun üzerine 400 film çekebilecek birini olabileceğini pek sanmıyorum. Onun bu sözü sarf etmesi de çok kıymetli.
Evet. Sayın Kayacan, bu arada İF İstanbul Bağımsız Film Festivali belgesel kategorisinde de gösterime girecek. İsterseniz onun tarihlerini de dinleyicilerimizle buluşturalım, izlemek isterlerse. Hangi şehirlerde nasıl izleyebilirler?
Yani İstanbul'da 4 sinemada gösterim olacak. Kaynan'da, Sitiz var, Nişantaşı'nda. Kadıköy sinemasında var. Akasya AVM'de gösterimleri olacak. 14-15-16'sında. 16'sında olan gösterimde benim de bir soru cevap bölümüm olacak. Orada sorularını yöneltmek isteyen izleyicilerle bir söyleşimiz olacak. Hı hı. 21'inde de var gösterim. Ankara'da da 21'inde Armada AVM'de bir gösterim olacak. Onu İF'in sayfasından takip edebilirler. Güzel noktası şu, 5 belgesel gösteriliyor. Türkiye'den tek yapım bizimki. Diğerleri hep çok önemli yurt dışından belgeselcilerin filmleri gösteriliyor. Uzun metraj filmler bile 2 seans gösterilirken bizim belgeselimiz çok şükür 5 sinemada gösterilecek. Çünkü herkes nerede izleyebiliriz diye soruyordu. Oradan izleyebilir izleyiciler. Böyle bir fırsat olmuş
bu şekilde
olmuş
ulaşabilirler.
Yani işte çok önemli bir festival. Oraya seçilmiş olması da
tabii ki,
ayrıca,
tabii ki çok büyük bir başarı. Hem sizi hem de sizinle birlikte bu işe emek veren herkesi tebrik ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Kayacan. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
Teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum.
Sağ olun, hoşçakalın. Yönetmen Nuray Kayacan telefon attığımızdaydı sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Bedenim sen diye yanar, çöle yağmur yağmış gibi sen bana bir hediyesin. Her şey senin elinde, kalbim bende kaderim. Nadir bir aşk bence bu, kıymetini bilelim. Işık tut, yara izlerimi siliver. Senin bir el gibi alnımda kuyutularıma sızıver. Gölgelerime ışık tut, ver. Serin bir el gibi alnımda kuytularıma sızı ver.
Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Her çarşamba olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluat'a bizlerle birlikte hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Bugün sözcüklerin o büyülü gücünü bir kez daha anlamış olacağız ama tabii daha da öğreneceğimiz şey diller arası geçişin nasıl sağlandığı galiba sözcüklerde.
Evet, evet. Bu bir dönem çok fazla güç kaynağı olarak görülmüştü. Nasıl söyleyelim, bir 30-40 yıl önce hani bu sözcük bizden size geçti hey falan gibi kabaca söylersem. Fakat artık daha bilimsel yaklaşmak gerektiği ortaya çıkıyor. Çünkü kültür tarihi çok ortak alanların görülmesiyle, ortak faydanın doğmasıyla mümkün olan bir alan. Yavaş yavaş UNESCO Dünya Mirası nedir? İşte soyut somut olmayan kültürel miras nedir dedikçe dil araştırmaları da ortaya çıktı. Ben yakın zamanda Profesör Doktor Hatice Şirin'in Sözcük Hikayeleri diye bir Sözlerde Saklı Kültür diye bir kitabıyla tanışmış oldum. Hemen dinleyicilerimize tavsiye edebilirim kitabı. Çok değerli bir çalışma yapmış hocamız. O da şu: Türkçe'de etimoloji, yani hangi sözcük, sözcüğün kökeni nedir, bu sözcük nereden gelmektedir sorusu çok büyük bir soru işareti. Çünkü bu alanda yapılmış çalışmalar, bu alanın bazı disiplin içinde bazı kuralları var. Bizde çok o disiplinlere uygun olarak yapılamamış. Biraz şahsi yapılmış, yani çünkü dünyadaki örnekleri şudur: işte dilin yan dallarından yararlanan çeşitli uzmanların ortak çalışmalarıyla yapılıyor bu tür çalışmalar. Ama bizde genellikle bir kişi oturuyor ve tek başına yapıyor. Dolayısıyla uluslararası alana çıktığınız zaman bununla ilgili söylediğiniz söz biraz yetersiz kalabiliyor. Yaptığınız çalışma doğru olsa bile. Bu işin bilimsel tarafı, yani bu çözülmeli bir şekilde, inşallah çözülür. Ama dil alanında bunu çok keyifli anlatan, sözcüklerin hikayesini, nereden geldiler, bize yabancı bir sözcük geldiyse nasıl gelmiş, nasıl değişmiş, bizden dünyaya nasıl gitmiş, bunu anlatan keyifli bir kitap. Meraklısına tavsiye ederim sözcüklerin hikayelerini. Hemen bir örnek vereyim isterseniz, ne kadar etkileyici olduğunu oradan görebiliriz. Mesela yelek sözcüğü var. Yelek sözcüğü yeleden geliyor aslında, bu hayvan at yelesinden geliyor. Bizde de yelek, bildiğimiz yelek, yani hani ısıtıcı, rüzgara karşıt, koruyucu kolsuz anlamında kolsuz bildiğimiz yelek. Fakat bu yelek Türklerden, özellikle işte at üzerinde böyle hızlı giderken göğsü korumak, sırtı korumak üzerine işlevi dolayısıyla bizden Araplara geçmiş. Özellikle de Araplarda, bu Cezayir Arapçasında şöyle söyleyelim, yazılışı şöyle: Jalejo. Yani söylersek Jalejo dememiz gerek. Hı hı. Fakat o baştaki J, Y gibi okunuyor. Ve Yaleko diye seslendiriliyor. Yani yazılışı biraz farklı, okunuşu daha farklı. Hı-hı. Okunuşu daha yeleğe benzer Hı-hı. şekilde. 1600'lü yıllarda Araplardan bir Cezayir Arapçasından duyarak, bizim yelek sözcüğünü Arapların söyleyişinden duyarak bir İspanyol bu şekilde, yani yeleko şekliyle İspanyolca'ya çevirmiş. Hı-hı. Bu İspanyolcadan tekrar bu sefer Fransız bir gezginden İspanyolcadan ortaya çıkmış. Şimdi şöyle bir söyleyiş farklılığı var. O baştaki J'yi İspanyolca'da Y gibi, H gibi okuyorlar ya. Hı-hı. Bu sefer Fransızca'da o J, J gibi okunmuş ve G olarak yazılmış. Yani Fransızca'daki yazılışıyla gilet, yani bizdeki okunuşuyla jile. Yani bugün üstü bir gömlek ya da bir tişörtün üstüne giyilen uzun kadın elbisesi, kolsuz uzun,
hatta kot,
evet, kumaşından, kumaşından üretilir. Hamilelerin falan da giydiği bir elbise türü olarak bize gelmiş. Bizim yelek Fransızca'ya gitmiş.
Geri bize dönmüş. Ama
bize
farklı
çok
bir şekilde.
Farklı bir anlamda dönmüş. Şimdi bu bizim ne işimize yarar? Aslında bu bizim kıyafet tarihi bambaşka bir alan. O kıyafet tarihinde bile ne kadar önde olduğumuzu gösterir. Biz onlara yeleği vermişiz. Karşılığında lizözü almışız. Lizöz Fransızca, bizdeki karşılığını dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Özellikle hamilelikte ya da bebeğin doğumundan sonra annenin dinlenme sürecinde üzerine giydiği, elde örülmüş bir tür genişçe bir hırka. Yatak hırkası gibi. Fakat lizöz köken itibariyle Fransızca'da daha çok okumakla ilgili bir şey. İşte şu yakın zamanda elektronik kitaplar için kullanılıyor bu sözcük, kullanılmış. Daha önceki yıllarda kitap ayracı, okuma lambası ya da bizdeki rahleye benzeyen küçük okuma kitap masacıkları, kitap sehpacıkları için kullanılmış. Köken itibariyle bu bir okumayla ilişkili demek ve lizöz Fransız hanımlarının yatakta özellikle geceleri kitap okurken üşümemek için giydikleri bir tür okuma hırkası. Fakat o okuma hırkası, okuma kökenli şey bu sefer bize yatak hırkası olarak gelmiş. Kültür tarihinde bunlar neden anlamlıdır? Bir takım kültürel temelleri iyi anlayabilmek için anlamlıdır. Biz verici olduğumuz yerde neyi veriyoruz ve alıcı olduğumuz yerde neleri kırarak, ayna gibi, ışık gibi düşünün bunları. Nasıl bir prizmadan ışık geçerken kırılarak geçiyor. O kırılma noktalarını görmek bizim için anlamlı. Farklı sözcükler var bununla ilgili. Örneğin Macarca'da var ki biz bilsek bunlarla övünmeliyiz aslında.
Oh, başta gene
hocaya teşekkür edelim. Evet, siz bunu bizden aldınız da hey diye. Ama çok önemli bir sözcük var. İyi sözcüğünün kökeni eski Türkçe'de edgüden geliyor. Dinleyicilerimiz bunu şöyle hatırlayabilirler. Bazı söyleyişlerde biz eyyü diye hatırlayabiliriz. Eyyü, iyi, kökeni edgü. Bu sözcük aslında bizde iyi, hoş anlamlarına geliyor şu anda ama çok önceden iyi aynı zamanda iyiliğinden dolayı biraz övülmesi gereken, hatta kutsal anlamlarını taşıyor. Yani biz bugün sıfat olarak kullanırsak o anlamı görürüz. Mesela iyi yürekli dediğinizdeki gibi bir iyilik o. Dolayısıyla bizden özellikle de Kumanlar, bu Avrupa'ya göçen Türkler döneminde alanlar bu kutsal anlamını da almışlar. Bugün Macarca'da kilise anlamına gelen sözcüğün kökeni bizdeki o iyiden geliyor.
Onlar bunu biliyor mu acaba?
Biliyorlar. Türkçe'ye ilişkin ilk etimolojik ya da Türkçe sözlük çalışmaları ya da Türkçe köken çalışmaları genellikle Macar Türkologlar tarafından yapılmıştır. Çünkü Macarlar dillerinde bilmedikleri sözcüklerin arkasını araştırmak zorunda kalıyorlar kendi milliyetlerini inşa etmek için. Bizde böyle bir şey çok, biz başka kapıları çalmıyoruz aslında. Öz saygı ve özgüven böyle durduk yerde kendimize iyi şeyler söylemekle gelişmiyor, inşa edilmiyor. Bilgiye ihtiyaç var öz saygı ve özgüven için. Kendi sözcüklerinizin kökenlerine, şu anda kullandığınız sözcüklerin dilin kökenlerine gitmek istediğinizde bir başka kültürü, bir başka milletin dilinin kapısını çalmak zorunda kalıyorsanız, o zaman kendinizi bir başka şekilde inşa etmeniz gerek. Bizde de var yabancı sözcükler, yok mu? Var, çok kullanıyoruz. Evet. Ama bizdeki kullanışlarına da bakarak kendi öz saygımızı ve öz değerimizi tekrar tekrar güncellemek durumundayız. Yani ben 100 yıl önceki atamın öz saygı ve öz değeriyle yetinirsem olmuyor. Çocuklar her zaman babalarının önünde olmak zorundalar. Biz de bu yüzden kültür tarihiyle, dille ilgili araştırmalar yapıyoruz.
Evet.
Örneğin bir sözcük daha var. Şemsiye sözcüğü. İşte kullanıyoruz. Ne zaman kullanırsınız şemsiyeyi mesela? Ben size söyleyeyim bu sefer.
Yağmurda.
Ama sözcük hiç yağmurla ilgili yok. Değil. Arapçadan geliyor. Şems, güneş, güneşlik demek.
Aslında güneşte kullanıyor.
Evet, şemsiye Çinliler tarafından icat olunmuş bir eşya. Ve
onlar hep güneşte kullanıyor ama. Evet. Bütün turistlerin elinde hep şemsiye görürüz.
Çünkü güneşten korunmak için kullanılmış ve daha çok asillerin kullandığı, hatta asilzadeliğin göstergesi olarak kullanılan bir şey şemsiye. Nedeni de şu, tarlada çalışan işçi, köle, geçmişi düşünürseniz hep güneş altında ve kararıyor. Eğer siz güneş altında kalmamış bir asker değilseniz, bir işçi değilseniz, köylü değilseniz, hatta köle değilseniz, güneşten etkilenmemiş bir cildinizin olması gerekiyor. Bu bir ispat yani. Dolayısıyla da şemsiye aslında asillerin kullandığı ve asaletin göstergesi olan bir şey.
Evet, evet.
Ve Çin'de ortaya çıkmış ve güneşten kurtulmak için, güneşin etkisinin azaltılması için o tür malzemelerden, çeşitli kat kat kağıtlardan, kumaşlardan, hatta 5-6 kat şemsiyeler var asaleti göstermek için, özellikle abartılı, öyle icat olunmuş. Bize gelişi daha çok daha erken Çin'den doğru diye düşünebiliriz. Fakat bizde de şemsiyeden önceki adı künlük. Kün, gün demek. Dolayısıyla künlük aslında güneşlik demek yani. Biz de o anlamda almışız. Uygurlar birazcık daha, özellikle Budist metinleri, Uygurlar Budist'ti çünkü. Budizmle etkileşime girince oradan dolayı hem künlük diye kullanmışlar, hem de kölgelik, yani gölgelik olarak kullanmışlar. Şimdi şemsiye sözcüğü, daha sonra biz ilk önce Selçuklular Farsça'ya yakınlık göstermişlerdi kültür olarak. Dolayısıyla onlar da çadırı Farsça'dan almışlar. Yani çadır. Nasıl anlamın değiştiğini görebilirsiniz. Evet. Sonra Arapça'ya yakınlık göstermişiz. Oradan şemsiyeyi almışız. Şimdi çok değerli bir bilgi var burada. Şemsiye Çin'de doğmuş. Yine Çinliler tarafından suya dayanıklı hale getirilmiş bir şey. Fakat Çin'deki halinden sonra o bölge sıcak bir bölge olduğu için düşünürseniz hep güneş için kullanılmış.
Hı hı.
Dolayısıyla doğuda diyelim, kabaca Türkiye'ye göre konumlandırılırsa, şemsiyenin adı genellikle güneşle ilgili.
Evet.
Ama Avrupa'da daha özellikle kuzeyde
için
güneş için hiç kullanılmadığı, evet, ve hiç kullanılma ihtiyacı olmadığı için Avrupa dillerinde genellikle suya dayanıklı olmasıyla ilgili, işte yağmur gölgesi, yağmur tutan falan gibi anlamlara geliyor. İngilizce'deki umbrella'yı düşünürseniz İtalyanca'dan almışlar. Özellikle Güney İtalya'da yine gölgelik yapsın diye kullanıldığında. Şimdi bizim açımızdan baktığınızda sözcüklerin hikayeleri biraz önce söylediğim gibi bize olan yakınlığımızı tazeliyor. O yüzden özellikle meraklısına, çocuklarına hikaye anlatmak isteyenlere veya eğitimcilere Sözcük Hikayeleri kitabını candan tavsiye ediyorum. İyi ki yazılmış böyle bir kitap.
Siz de bizi iyi ki tanıştırmışsınız
teşekkür
bu kitapla.
Ederim.
Çünkü gerçekten bazen çocukların bir sorusu vardır. İşte bu niye, buna niye televizyon gelmiş? Ve bilmezler ki o televizyon bize farklı bir dilden geldi, ama onlar sanıyor ki örneğin Fransızca'ya Türkçeden geçti bilmedikleri için. Aslında belki çocuklara hikaye olarak anlatmak çok
kesinlikle
iyi bir fikir olabilir. Çok teşekkür ediyoruz
aktardıklarınız
için. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Mutlu Ata bizlerle birlikteydi. Sihirli Sözcükler köşemizde sıklıkla kullandığımız, hatta kökenini bilmediğimiz pek çok kelimenin farklı ülkelerden, farklı bölgelerden dilimize geçmiş olabileceğini ve bizden de o bölgelere ulaştırılmış olabileceğinden bahsetti. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.